26. ayrım, sayfa 468. Silah yok, üstümde değil. Nerede düşürdüm? O lanetli yerde mi, koşarken yolda mı, çiti atlarken mi? Dönüp bulmalıyım, mutlaka bulmalıyım. Bir terslik olursa, silah suçsuzluğumu ispat etmek için de gerekli. Adamı benim öldürmediğimin, öldüğünü nereden biliyorum? Belki de yaralıdır, orası burası kırılmıştır, belki yaşıyordur. Tetiği benim çekmediğimin, bu silahla vurulmadığının en önemli kanıtı. Geldiğim yollardan geri dönsem olmaz. Mutlaka yakayı ele veririm. Hele o itli köpekli, tavuklu civcivli avludan bir daha geçmek ne mümkün? Tanımadığım, bilmediğim bir duygu bu. Kıstırılmış, çaresiz bir hayvanın çılgın korkusu. Önce biraz kendine gel, sakin ol. Allah'ın belası yeleğin ceplerinde sigara paketimi arıyorum. Sigarayı yakmaya çalışırken ellerim titriyor. Yanıma bir adam yaklaşıyor. Ateşin var mı abi? Yüzüne bakmamaya çalışarak çakmağı uzatıyorum. Sigarasını yakıp gidiyor. Sakin ol, kendine gel. Aynı yollardan geri dönmek akıl kârı değil. Zaten kullanmadım aleti. En iyisi unutmak. Bu ikinci oluyor ama. Silahına sahip olamayan devrimcinin karar mekanizmalarında yerine. Yüzüme gözüme bulaştırdım. Adam öldüyse de, ölmediyse de bu işin bana uzanacağını, bu defa sıyırtamayacağımı düşünüyorum. Sırtımı körpe fidanı dayıyorum. Bir akasya fidanı olduğunu baygın kokusundan anlıyorum. Kokuyu sigara dumanı ile birlikte içime çekiyorum. Silahı unutmalıyım. Olayı unutmalıyım. Ölüyü, öldü mü, unutmalıyım. Derin iki gün önce telefon ettiğinde telefonda olmaz, ayaküstü de olsa görüşmemiz gerek demişti. Beni bir daha görmek istemediğini sanıyordum, şaşırdım. İçimden pişman mı oldu acaba, acaba bize mi dönüyor diye geçirdim bir an. Aç tavuk kendini arpa ambarında sanırmış, o misal işte. Değişik bir yerde, haremdeki çay bahçelerinden birinde buluştuk. Bu yakadayım dedi, Suadiye'de bir arkadaşımın evinde kalıyorum. Bağdat Caddesi üzerinde bir evde. İllegalite tamam yani. Teo'yu bu sabah buldum. Şansımı deneyeyim dedim. Telefon falan etmeden Mete amcanın evine gittim. Evdeymiş. Şaşırdı ama öyle suçüstü yakalanmış bir hali yoktu. Evin önünden geçerken rastlantıyla kapıcıyı gördüm. Burada olduğunu o söyledi. Ben de uğramadan geçip gitmek istemedim dedim. Biraz oturup konuştuk. Yeni gelmiş İstanbul'a. Buluşmayı ayarladın mı? Biraz dinle lütfen. O kadarını telefonda da söyleyebilirdim sana. Tuhaf bir şeyler oluyor Teo'nun çevresinde. Sana söylemiştik değil mi? Kafayı buna takmışsın, dinlemiyorsun bile. Ben oradayken bir telefon geldi. Teo biriyle tartıştı. İngilizce, telefon içerki çalışma odasındaydı. Hepsini duyamadım. Ödemeyi yapabilmek için belgelerin elinde olması gerektiğini, bir de sahte olup olmadıklarından emin olmak istediğini söylüyordu galiba. Bana birini beklediğini, araştırmasıyla ilgili bir belgenin peşinde olduğunu söyledi. İskenderiye'de aradığını buldun mu diye sordum. Evet. Aradığımdan ve umduğumdan fazlasını buldum. Artık kapının yerini de şiirdeki metaforun anlamını da biliyorum. Sadece kanıtlamam gerekiyor. Bunun için de bir kaynağa ihtiyacım var dedi. Erguvan kapısının nerede olduğunu sordum. Anemas kulesinin altında. Belki de bu kapıdan gizli bir geçitle Anemas zindanına ve kuleye ulaşılıyordu dedi. Ben bunlardan bir şey anlamadım. Herifin araştırması şeyimde değil. İlgilenmiyorum. İlgilendiğimiz konu başka biliyorsun. Biliyorum. Ama Teo kapıyı bulduğuna göre... Adam kapıyı bulduğunu söyledi ve sen de inandın. Ben oradayken bir adam geldi. İnce uzun, koyu renkli, hani resimlerde gördüğümüz Etiyopyalılar, Sudanlılar vardır, öyle biri. Elinde büyüyecek bir çanta vardı. Teo bana bakıp, anahtarlar geldi galiba dedi. Adamla yalnız kalmak istediğini anladım. Kafası bütünüyle araştırmasındaydı. Gözü beni falan görmüyordu. Yarın İznik'e gitme ihtimalim var. Öbür gün mutlaka buluşalım dedi. İki gün sonra buluşacağız. CIA'nin Afrika bürosu da işe karıştı demek. Ufkumuz giderek genişliyor. Her neyse, şaka bir yana, öbür gün hallet bu işi. Adamı bana, bize yönlendir. Hele o gün gelsin de, dedi dalgın bir sesle. Yoldaşların Teo'nun peşinde olduğunu söyledikleri Orta Doğulu herif oydu belki. Kız saf, iyi niyetli, hemen de inanmış adamın o lanet kapıyı bulduğunu. Hepimiz keleyiz ulan. En başta da ben. Önderlik uyanana kadar 2 yıldan fazla zamandır yedik bu kapı masalını. Ufalasan civcivler bile yemez. Peki Teo, yukarıdaki harabelerde, Anemas zindanları mı, kulesi mi ne, hassa, orada ne yapıyordu gece vakti? Derin, bugün öğleye yakın telefon ettiğinde, adamın saat 5'ten 6'dan sonra güneş inmeye başlayıp da hava biraz serinleyince, Anemas'ın orada çalışacağını, ölçüm falan yapacağını söylemişti. Yeri tarif etmeye çalıştı. Daha önce Teo'yu orada izlediğimi, yeri bildiğimi söylemedim tabii. İsterseniz oraya gidip bakarsınız, benden bu kadar dedi. Artık bu işe karışmak istemiyorum. Bu bile fazla oldu. Sana bir borç ödedim o kadar. Artık hepinize ödeşmiş sayıyorum kendimi. Son bir defa söyleyeyim de günah benden gitsin. Bence Theo aradığı şeyi Erguvan kapısını buldu. İşin peşini bırakamazdım. Sıradan militan olsam tamam. Yokmuş adamın bir keleği, ifadesini aldım der bitirirdim işi. Ama artık olmaz. Artık örgütü riske etme hakkım yok. En ufak bir gevşeklik, rehavet, burjuva liberalizmi şu aşamada ihanet olur. Önderliğin yurt dışından gönderdiği son rapor, emperyalist merkezlerin, NATO'nun falan işin içinde olduğunu, devrimci direnişi kırmak için her yola başvuracaklarını bütün açıklığıyla gösteriyor. Raporun bir bölümünü dergide de yayınladık. Son devrimci direniş kalelerinden biri olan örgütümüzü çökertmek için ellerinden geleni artlarına koymayacakları görülüyor. Önderliğin etrafında sımsıkı kenetlenmek gerek. Theo işini başka bir yoldaşa devredebilirdim. Sorumluluk duygum el vermedi. Derin de vardı işin içinde. Ola ki bir terslik olur, kızın da başı yanar. En iyisi kendim üstlenmek. Liderlik dediğin, kendin tam siper, adamları uzaktan kumanda savaş alanına sürmek değil bana göre. Önce sen koyacaksın elini taşın altına, kurşunu önce sen duyacaksın postunda. Her şey 2 saatte olup bitti. Sonraları ben ya da Theo biraz geç kalsaydık ya da biraz erken gelseydik, orada karşılaşmasaydık, hikayelerimizin ne kadar farklı olacağını defalarca düşündüm. Kader dedikleri nedir? Zaman mı yoksa? Oraya vardığımda saat 7:30'a geliyordu. Caminin önündeki çalılarla, yeşil bitkilerle ayrılmış, önüne birkaç masa konmuş kahveye oturdum. Bulunduğum yerden harabelerin bir bölümü, yıkık kale duvarları, mermer sütunlar, karşıda da Haliç'in karşı yakası, Sütlüce, Hasköy sırtları görünüyordu. Sıcaktan mı nedir? Çevre tenhaydı. Soğuk bir gazoz ısmarladım. Sırtımdaki yelek fazla geliyordu ama silah yeleğin cebindeydi, çıkaramazdım. Gazozumu yudumlarken bir sigara yaktım. Burada oturmamın tedbirsizlik olup olmadığını düşündüm. Hayır, böyle rahat, soğukkanlı davranmak çok daha iyiydi, güven vericiydi. Gazozu öderken, burası Anemaz zindanı mı diye sordum kahveciye. Konuşkan değildi, benim de bol bahşiş verecek bir turiste benzer halim yoktu. Öyle derler deyip kısa kesti. Bir dolanayım, hep duyarım, hiç gezmemiştim dedim. Kalktım, burcun yola ve Haliç'e en yakın köşesine doğru yürüdüm. Daha önce Theo'yu burada sıkıştırdığımda da aynı noktada durmuştum. Yıkık bir duvar ve mermer bir sütunu siper edip kule tarafını gözlemeye başladım. Theo orada işine dağılmıştı. Uzun ip gibi bir şeydi. Bu işlerde kullanılan bir ölçüm aleti olmalı. Kulenin zindan denilen kuyuları açılan ağzından aşağı sarkıtıyor, sonra çekiyor, elindeki bir deftere not alıyor, sonra yine başka bir taraftan sarkıtıyordu. Bir ara yıkık kale duvarlarının önüne gitti, elindeki aleti oradan aşağı surlara doğru sallandırdı, duvar boyunca yavaş yavaş yürüyüp epeyce yakınıma geldi. Sonra yine yavaş yavaş kule yönünde uzaklaştı, deftere bir şeyler yazdı. Mermer sütun başlıkları, kazıdan çıkarılmış kabartmalı taşlar, üst üste yığılmış kırık sütunlar ve öbek öbek moloz yığılı alanın orta yerinde, zindana inen basamakların önünde ayaklı bir alet çarptı gözüme. Fotoğraf makinesi, sehpası gibi bir şey. Bizim oralara ara sıra kadastrocular gelir, gecekondu yıkımına hazırlık olsun diye mi, halk adına kamulaştırıp el koyduğumuz toprakların tespiti için mi bilmem, ölçüm yaparlar. Onların da böyle aletleri vardır. Yılın en uzun günleriydi. Saat ilerlemiş, güneş batmış, kızıl desem kızıl değil, mor desem mor değil, tuhaf bir ışık düşmüştü şehrin üstüne. Theo'yu gözden kaçırmadan çevreme baktım. Derin tanımadan önce bakmasını bilmezdim. Ne gökyüzünün rengi, ne gün batımları, ne çiçekler, ağaçlar, ne de kuleler, minareler, mermer sütunlar ilgilendirirdi beni. Şimdi geceye bakıyordum ve gecenin rengi yüreğime oturuyordu. İçim burkularak derini düşündüm. Bana bakmayı, güzellikleri görmeyi öğrettiğini düşündüm. Theo, ortada duran 3 ayaklı alete yöneldi. Çevreyi kolladım, camiye doğru yürüyen birkaç delikanlıdan, bir de Theo'dan başka kimse yoktu. Delikanlıların gözden kaybolmasını bekledim. Tam zamanıydı. Şimdi yalnızken kıstıracaktım adamı. Sonrasını bilmiyordum. Duruma göre. Bakarsın bir köşeye, caminin önündeki kahveye falan otururuz. Bakarsın başka türlü. Tam siper aldığım 2 duvarın arkasından çıkmaya hazırlanırken kahvenin önünden gelen eli çantalı bir adam gördüm. Bulunduğum yere sindim. Bizimkilerin Orta Doğulu dedikleri, derinin Etiyopyalı, Sudanlı gibi dediği adam mı? Olamaz. Çünkü alacadan koyu laciverte dönen yarı karanlıkta bile yüzünü seçebiliyordum. Zenci değildi. Theo birine neden burada randevu versin, neden burada buluşsun? İstanbul'un bunca yerinin suyu mu çıktı? Bir an gevşemiş olduğumdan utandım. Karanlık işler peşindeyse burada randevu verir tabii. Hem sözde araştırmasını yapar gibi görünür, hem de işi bitirir. Yabancı Theo'ya yaklaştı. 2 dost gibi el sıkıştılar. Theo adama deftere yazdıklarını göstermeye çalıştı. Işık yetmediğinden daha iyi aydınlatılmış bir köşeye gittiler. Ne konuştuklarını tam duymuyordum ama Türkçe konuşmuyorlardı. İngilizceydi anladığım kadarıyla. Theo adamı kolundan çekip duvara yaklaştırdı, aşağıda bir yeri işaret etti. Adam benim bulunduğum köşeye, Haliç'ten yana bakan duvara doğru yürüdü. Oradan aşağı sarkıp baktı. Sonra o kadastrocu aletinin yanındaki mermerlerin üstüne yan yana oturdular. Adam elindeki çantadan kitap mı, kağıt tomarı mı tam anlayamadığım bir şey çıkardı. Artık seslerini duyabiliyordum. Theo adama teşekkür ediyordu galiba. What's your name? My name is Ali. This is a book. Open the door. İngilizce ve çözemeyeceğim bir şeyler konuşuyorlardı. Theo elindeki sayfaları tek tek karıştırıyordu. Memnundu, keyifliydi. Bunu gülüşünden, neşeli konuşmasından çıkardım. Sonra benimkine benzer bol cepli, kolsuz yeleğini iç cebinden bir zarf çıkardı, adama verdi. Adam etrafına kaçamak bakışlar fırlattıktan sonra zarfın içine bir göz atıp acele çantasına koydu. Yine birlikte kalkıp kale duvarına yürüdüler. Adam Theo'nun elindeki kağıtları karıştırdı. Here, burası ya da burada dedi. O kadarını anladım. Bir yandan duvarın altında bir yeri işaret ederken bir yandan da koluyla yarım daire çiziyordu. Animas, Juda, Porfir gibi tek tek sözcükler çalındı kulağıma. Karanlık bastırmıştı. Harabeyi yer yer aydınlatan soluk sarı ışıklar, bir de şehrin ışıkları ve aşağıdan geçen çevre yolunun üstünden akıp duran ışık seli geceyi aydınlatıyordu. Theo kitabı büyük bir zarfın içine koydu. Yabancı adamla vedalaştılar. Please'li bir şeyler söyledi. Adam üç ayaklı sehpa gibi şeyi katladı, kayışlarını bağlayıp taşınabilir hale getirdi, koltuğunun altına aldı ve caminin yanından aşağı doğru inen yola sapıp kayboldu. Theo'nun elinde zarf ve o ana kadar fark etmediğim bir el feneriyle zindan denilen yerin yıkık merdivenlerine doğru yürüdüğünü gördüm. Aşağı inmeyi deneyeceğini sandım ama zindanın hemen üstündeki yıkık kulenin adam boyu mazgallarından birine yöneldi. Daha önceki gelişimden hatırladım. Kalenin o tarafı surlara doğru dimdik iniyordu. O yandaki mazgaldan bakınca aşağısı ve sur duvarları kuş bakışı görülebilirdi. Geniş mazgala ulaşabilmek için zifiri karanlık zindan boşluğunun üstüne atılmış kalasın üzerinden yürümek gerekiyordu. Geçen defa geldiğimde tinerci çocuklar o kalasın üstüne tünemiş, ayaklarını aşağı sarkıtmış tiner çekiyorlardı. Belki kalası da mazgalın içine yerleşip orada sızabilmek için onlar atmıştı. Birden çok kötü bir duyguya kapıldım. Theo'nun kalasa doğru tedbirli, ürkek bir adım attığını gördüm. Yerimden fırladım, Theo diye bağırdım. Adımını atmışken durdu, karanlıkta sesin nereden geldiğini anlamaya çalıştı. Yüzü mazgaldan yanaydı, arkası bana dönüktü. Theo diye seslendim yeniden. Yavaşça dengesini kaybetmemeye çalışarak yarım döndü ve beni gördü. Göz göze geldik, baktı ve beni tanıdı. Gözlerinde korkuyu gördüm. Kuş atılmış, sıkıştırılmış, boğazına bıçak dayanmış hayvanın çılgın korkusu. Kitabın içinde olduğu zarfı göğsüne bastırmıştı. Tam o noktaya düşen soluk ışığın altında yüzü sapsarıydı. Onu daha fazla heyecanlandırmamak için yavaş yavaş geriye doğru çekildim. Kötü bir niyetim olmadığını anlarsa iki adım atıp kalası aşabilir, ayağını sağlam zemine basabilirdi. Ama hayır, sırtını dönüp dosdoğru mazgala yöneldi. Dikkat et, bu tarafa gel diye bağırdım. Ve o anda kitabın elinden kaydığını, Theo'nun kitabı tutmak ister gibi hafifçe sola eğildiğini, dengesini yitirip boşluğa yuvarlandığını gördüm. Bir çığlık yankılandı anamaz zindanının dehlizlerinde. Başka duyan olduğumu bilmiyorum. Duyan olsa koşardı. Belki de benim kafamın içindeydi o çığlık. O gün bugün kurtulamadığım o ses. Kim görürmüş, ne olurmuş diye aldırmadan karanlık derin kuyunun başına koştum. Aşağıda uzanan boşlukta bir şeyler seçmeye çalıştım. Boşuna. Dinledim. Ses yoktu. Ne bir inilti, ne bir nefes. En yakın karakola gidip bir adamın zindanın boşluğuna düştüğünü haber vermek geçti içimden. Sonra aklımı başıma topladım. Bunu yapamazdım. Benim durumumdaki biri kimseye yardım edemez. O zaman kaçmaya başladım. Koştum, koştum, koştum. Ta buraya, surların altındaki akasya fidanının dibine çökene kadar. Şimdi tek kişilik bir hücrede yatağa sırt üstü uzanmış, gözlerimi tavana dikmiş, taşları yerine koymaya çalışıyorum. Pek çok kayıp taş var. Bulabildiklerimi kurguluyorum hikayeyi. Doğru mu, değil mi bilmiyorum. Bildiğim tek şey derinin konuşmadığı. Bizans uzmanı bir Amerikalı profesörün cesedinin Animas zindanının dehlizlerinde bulunduğu haberi gazetelerde çıktığı gün derin çoktan yurt dışındaydı. Bunu daha sonra öğrendim. Konuşacak olsaydı, ihbara niyetlenseydi daha önce yapardı bunu. Theo'yu bulmama gönülsüz de olsa yardım edeceğini engellerdi. Adamın cep telefonuna attığım o aptalca tehdit mesajlarıyla kendi kendimi ihbar ettim ben. Ya da o lanetli yerdeki kahveci kimin ne olduğu belli mi? Belki de ne zamandır izliyorlardı da otlamaya bırakmışlardı. Günü gelince bindiler enseme. Gazete haberlerine göre Theo aşağı yuvarlandıktan sonra bir süre yaşamış. Ne kadar bir süre? Ertesi sabaha kadar mı? Şimdi düşününce en çok koyan bu oluyor. Madem yakalanacaktım, buralara tıkılacaktım, neden o anda aklıma geldiği gibi en yakın karakola gidip birinin zindana düştüğünü gördüğümü söylemedim? Neden korktum, çekindim? Adamı sorgulayıp temizlemek yerine kurtarmaya çalışırsam hain sayılmaktan mı, orada enseyenip örgütü deşifre etmekten mi? Şimdi düşünüyorum da artık düşünmek için bitmeyen günler, saatler var önümde ve düşünmekten başka yapacak işim yok. Theo'nun CIA ajanı olup olmadığından eskisi kadar emin değildim oraya gittiğimde. Derin adamın kapıyı bulmuş olabileceğini söylemişti. Oraya adamı temizlemeye değil konuşmaya gitmiştim. Yoksa yer seçim bile yanlıştı. Önlem almamıştım, gizlenmemiştim bile. Liderlik Theo'nun o lanet olası yerde Orta Doğulu bir ajanla buluştuğunda ısrarlıymış. Buraya öyle haber geldi. Bence Theo oraya araştırmasını tamamlamak için gitmişti. Orta Doğulu denilen adam aradığı kapı ile ilgili yeni belgeler, yeni ipuçları getirmişti ona. Gözümle gördüm. Adam bir yer gösterdi. Koluyla geniş daireler çizerek belki de bir bölge tespiti yaptı. Dünyada bunca zulüm, bunca ölüm varken el yazmalarındaki bir masalın, masal bile değil bir şiirin peşine düşen bu deli adamın ne aradığını kim nereden bilebilir? Geçen yaz orada git buradan, go home demiştim de yüzüme yüksek ateşten çakmak çakmak olmuş, kızarmış gözlerle bakmış. Evim burası demişti, evim burası. Ben hep buradaydım. Gibi saçma sapan şeyler söylemişti. Hatırlıyorum, hastaydı, çok ateşi vardı o gün. Şimdi düşündükçe içim ürperiyor. Evim burası demişti. Evini mi arıyordu? Öldüğü yer miydi evi? Cinlere, perilere, hurafeye inansam, Anemastinda'nın denilen o yerde bir sır, uğursuz bir işaret arardım. Yine de içime kurt düşmedi değil. Dışarıdan bu konuda kitap, yazı falan istedim. Avukatlar savunması için lazım diyerek bir ansiklopedi cildiyle Bizans tarihiyle ilgili birkaç kitap getirdiler. Ansiklopedide Animas Zindan'ın maddesini buldum. Animas'ın Arap asıllı soylu bir komutan olduğunu, Bizanslara esir düşüp buraya getirildiğini, Hristiyanlığı kabul ettiğini okudum. Torunu Michael Animas, Bizans imparatorunu devirmek için komplo kurmuş ama adamlarından birinin ihbar üzerine yakalanıp gözlerine mil çekilerek ölüm cezasına mahkum edilmiş. İmparatorun kızı Anna Komnena, Animas'a ilgi duyarmış. Kitap yazmıyor, belki de aşk vardı aralarında. Kadın Anemas'ı hem gözlerine kızgın mil çekilmekten hem de ölümden kurtarmış, sarayın yakındaki kuleye kapatılmasını sağlamış. Kule ve zindan bu yüzden onun adıyla anılırmış. Anemas zindanının tarihini okurken çok şey öğrendim. Hepsi birbirinden meraklı hikayeler. Okurken düşündüm. Bunca kan, bunca zulüm, ölüm, komplolar, darbeler, ayaklanmalar, hepsi taht için, iktidar için. Kan, zulüm, iktidar savaşı bu şehrin harcında, mayasında var. Ansiklopedi İstanbul'un fethinden sonra buradaki sarayın, zindanın, kulelerin terk edildiğini, yıkıntıların üstünde ot bittiğini, çalılarla, ağaçlarla kaplandığını yazıyor. Eski gravürlerde hisarın harabeleri arasında serbiler resmedilmiş, neden Erguvan ağaçları da olmasın, pek çok planı çizilmiş bu bölge surlarının, pek çok araştırmacı bölgede inceleme yapmış. Zindanın dehlizlerinin sırları bugüne kadar ortaya çıkarılamamış. Bu bölgedeki surların kapılarının yerleri, adları tam bilinmiyormuş. Kulenin ve zindanın şimdi çoğu toprakla, molozla dolmuş, nereye çıktıkları, hangi gizli kapıları açıldıkları belli olmayan dehlizlerinden, bir zamanlar burada olduğu sanılan bir Bizans sarayına geçişler bulunduğu, sarayın zindanında iki yanlı karanlık hücreler olduğu, hücrelerin sadece dış duvarlardaki dar mazgallardan pek az ışık ve hava aldığı yazılı. Animas zindanı maddesinde. Yüzlerce, belki de bin yıl sonra benim hücrem biraz daha ışıklı. Hücrelere konmadan önce haşat edilsek de artık mil çekilmiyor gözlerimize. Ama insanlar hala zindanlarda, hücrelerde kıstırılıp diri diri yakılıyor, kurşunlanıyor. Avukatlar, hayata dönüşün kurtarma değil, katliam olduğunu kanıtlayan adli tıp raporunun gazetelerde yayınlandığını söylediler. Kazandık. Artık suskunluk bitecek. Herkes mücadelemizin haklılığını anlayacak. Bütün bir ülkenin vicdanı körelmedi ya diye düşündüm. Umutlandım. Ama bir şey değişmedi. Üstüne ölü toprağa serpilmişçesine susmayı sürdürdü insanlar. Bu kanıksamışlık, bu bahanecilik öldürüyor adamı. Biz burada onların geleceği, onların özgürlüğü için kendimizi kurban ederken ülke susuyor, halk susuyor, susturuluyor. Bu zulüm hiç bitmeyecek mi? Hep ezilecek miyiz? İktidar mücadelesinin acımasızlığında binlerce yıldır değişen ne var? İktidar kirletir, iktidar mücadelesinde temiz taraf yoktur, demişti Ülkü. O zaman kızmıştım. Şimdi haklı mı acaba diye düşünüyorum. Tecride karşı verdiğimiz mücadele 2 yıldır sürüyor. Zindanlarda tutuklular, dışarıda feda kahramanları, çoğu kadın sürdürüyor mücadeleyi. Tek silahımız bedenlerimiz, bedenlerimizi ölüme yatırarak direniyoruz. Kaç kişi direnişte şehit oldu bugüne kadar? 80'i bulmuştur, tam bilmiyorum. Buraya gelen, okumamıza izin verilen gazeteler yazmıyor ölümleri. Ya da arka sayfaların en altına tek tutun kısacık bir haber. Ölüm oruçlarında bir kişi daha öldü. Atsız ve kimliksiz bir kişi, sanki hiç yaşamamış gibi. Derin, ülkü, o kibirli köşe yazarı haklı mıydı? Kendimizi vuran bir silah mı oldu ölüm oruçları? Bu düşünceyi hemen kovuyorum kafamdan. Sorgulamanın, karşı çıkmanın sonuçlarına katlanamam. En kötü tecritin insanın kendi çevresinden, kendi yoldaşlarından tecrit olduğunu bilirim. Kapatıldığınız delikte yapayalnız, bir başına lanetlenmiş kalırsınız. Yoldaşlarla birlikte marşlar söyleyerek, zafer işaretleri yaparak, inancımızı haykırarak ölmek, davaya inancını yitirmiş, ihanet etmiş olarak tek başına hayatta kalmaktan yedir. Ölüm orucunda değilim. Henüz sıram gelmedi ama kendimi gönüller listesinin en başına yazdırdım. Şu günlerde yeni feda mangaları sürülmüyor cepheye. Liderliğin eylemi yeniden değerlendirdiğini, belki de başka bir eylem modeline geçileceğini haber alıyoruz. Hiçbir zindan, hiçbir hücre aşılmaz değildir. Haberler gelir gider. Kutsaklar bakarsın, kaçar ve gün olur, iktidara gelirler. Anemas zindanından kurtulup tahtını geri alan imparatorlar gibi ya da kapatıldıkları kuleden kurtulup imparatoru tahtından indiren komutanlar gibi. Okumaya çalışıyorum. Burada pek az kitap var. Öyle her yayın sokulmuyor içeri. Ben de roman, hikaye, anı ne bulursam okuyorum. Önce mecburiyettendi, yoksa çıldırırsın bu hücrede. Şimdi keyif almaya başladım okumaktan. Romanlar, bir de tarih kitapları istedim. Sağ olsun gönderiyor arkadaşlar. Ara sıra ziyaretçim de geliyor. Anam, ablam, bir defasında da Turgut Ersin geldi. O geldikten sonra forsun bayağı arttı buralarda. Adamı burjuvaya satılmış kalem diye itin şeyini sokan bizim yoldaşlar bile duyup etkilendiler. Ne de olsa meşhur adam, bir sürü tanıdığı var. Derin yollamıştır onu. Uzakta da olsa beni hatırlamış, ne güzel. Bunu düşünmek içimi ısıtıyor. Bana hala ilgi duyması ne iyi. Bir gün buradan çıkınca, ki elbette çıkılacak, neler olacağını, devranın nasıl döneceğini kim bilebilir? Yazar bir ihtiyacım olup olmadığını sordu. Kitap istedim. Anemas Dindan'ın hikayesini okuduktan sonra şu Bizans sardı beni dedim. Yüzünden alaycı bir gülümseme geçti mi, yoksa benim alınganlığım mı? Her neyse, bu konuda bir sürü kitap yollamaya söz verdi. Derinin nasıl olduğunu sordum yüzümü kızartıp. Önce derinden hiç söz etmemeye niyetliydim ama dayanamadım. İyiymiş, yurt dışındaymış, sonbaharda üniversite eğitimine yeniden başlayacakmış. Yakında yurt dışına gideceğini, derini de göreceğini söyledi. Selam gönderdim. Tam görüş sonu erip de ayrılacakken, söyleyin ona dedim. Teo'nun ölümünden sorumlu değilim. Bir kazaydı. Buna inanmasını isterim. Kitapları bekliyorum. Sultanahmet'te birlikte dolaştığımız bir gün derin söylemişti. Teo, Bizans ebedi bir efsanedir. Bu şehirde gerçekte efsane, tarihle kurmaca iç içedir dermiş. Ansiklopedinin Anemas Dindanı ve Kulesi maddesini okuduğumdan beri bu efsaneyi merak etmeye başladım. Öğrenmek isterdim. Sadece bunu değil, pek çok şey daha öğrenmek isterdim. Zamanım olacak mı bilmiyorum. Sıram ne zaman gelecek, hücrede tek başıma direnme gücünü nasıl bulacağım? Tecide karşı o kadar direndik, eylem yaptık, onlarca yoldaşımız, onlarca feda kahramanı ölümü göze aldı. Tecritin gerçek anlamını bu tek kişilik hücrede kavradım. Eğer yeterince inançlı değilsen, tecrit umudun sonu demektir. Ben inançlıyım. Yaşamdan da, ölümden de umudumu kesmedim. Hücrelerin duvarlarını aşacak gücüm var. Gençliğim, umudum var. Yaşamak istiyorum. Sığınaklar. Şimdi her şey bittikten sonra yaşlı kadın, çocuk, kedi ve ben bu sakin adada kendimizce mutluyuz. Biten nedir, başlayan nedir bilmiyorum. Bittiğini sandığım yerde hep yeniden başlıyor. Beklemenin bile sona erdiği bir dinginlik hayal ederken işte yine bekliyorum, bekliyoruz. Ben derinin dönmesini, çocuk tanımadığı, hatırlamadığı, sadece benim masallarımda yaşayan anneyi bekliyor. Yaşlı kadının beklentisi yok. 80 yılın tüm ıvır zıvırıyla dolu ağır bir torbadan niyet çeker gibi çekip açtığı, mani okur gibi tek düze bir sesle tekrarladığı anılarının dünyasında gezinip duruyor. Bir de Felix var, patileri ve göğsü beyaz kara kedi. Gecikmiş ve zoraki yerleşikliğimizin simgesi. O yemeği zamanında verildiği, kıvrılıp uyuduğu köşesinde rahatsız edilmediği, gıdısı ve kulaklarının arkası okşanıp kaşındığı sürece hayatından memnun. Sırrını sadece kedilerin bildiği, o tarifsiz kedi mutluluğuyla mutlu. Beklediğimiz bir sürü şey var. Zeytinlerin kararmasını, akşam sefalarının tohumlarını dökmesini, kadifelerin çiçek açmasını, asmaların filizlenmesini, kaplumbağaların ortaya çıkmasını, yunusların geçmesini, evin yanı başındaki kayalıklara kendine sığınak edinmiş, yaralı fok balığının iyileşmesini, leyleklerin göçünü ve hele de kışın seyrek boruyan deniz postasının gazete, dergi, uzaklardan bir haber, belki de bir konuk, bir eski tanış getirmesini bekliyoruz. Yaşamı sorgulamakla, dünyayı değiştirmeye çalışmakla geçen bir ömrün uğradığı son iskelede, kendimi zamanın ve yaşamın akışına koy verip tam bir teslimiyet içinde, hesaplaşmadan, sorgulamadan, ince eleyip sık dokumadan var olmanın, sadece var olmanın yumuşacık bir hüzünle, süzülmüş bir kederle örülü mutluluğunu, hayır dinginliğini tadıyorum. Uzaklardan açık denizlere doğru yol alan tekneler, kendilerini rüzgara kaptırmış süzülen yelkenliler, rengarenk balıkçı motorları geçiyor. Çocuğa uzak denizlerin sonundaki masal ülkelerini, korsanlarla savaşan cesur kaptanların kahramanlıklarını, kara derili, sarı derili insanların güzelliğini, beyaz ayıları ve eskimoları, Nil boylarını, Rus steplerini, Kırgız çocuklarını, renk geyiklerini, denizi hiç görmemiş, çöplüklerde yemek arayan Güneydoğu çocuklarını, bildiğim, gördüğüm ya da hayal ettiğim tüm dünyayı anlatıyorum. Günah çıkarır gibi, zamanında ödenmemiş, geç kalmış bir borcu, utanç, pişmanlık ve eziklikle gerçek alacaklığını mirasçısına öder gibi. Çocuk kara gözlerini kocaman kocaman açarak dinliyor. Denizler diyor, büyük büyük denizler, anne denizlerden çıkıp gelecek. Çocuğu, ben dönüp gelene kadar şu çanta sende kalsın der gibi atıverdi kucağıma. Tam derin işi. Kendimi 30 yıl sonra yine küçük bir umutla, bir de göğsü ve patileri beyaz bir kara kediyle baş başa buldum. Dekoru aslına uygun olarak tamamlamak, sanki tam yaşanmamış, tüketilmemiş, yarım kalmış bir geçmişi yeniden kurmak ve bu defa tüketmek için biraz daha yaşlanmış, dünya gerçeklerinden kopmuş da olsa anne de sahnedeki yerini aldı. Şimdi yaşlı kadın, küçük umut, ben, bir de kedi, denizi kayalık, rüzgarı sert, ulaşımı güç, insanı yabanıl olduğu için yazlıkçı istilasından ve turist saldırısından kendini koruyabilmiş bu küçük adada, derinin yazıp sahnelediği bir oyunda üzerimize düşeni yapmaya, rolümüzü elimizden geldiğince iyi oynamaya çalışıyoruz. İnsan ömrünün bir çağında neden ada düşleri kurar? Isıt adaların büyüsü nereden gelir? Ada dinginliktir, yalnızlıktır, ulaşılmazlıktır. Çevreyle bağların koptuğu, koparıldığı yerdir. Ada, kaçış düşlerinin sığınma umuduna dönüştüğü topraktır, son sığınaktır. Oysa bu ada o kadar da uzak ve ıssız değil. Filmlerdeki cennet adalarına da benzemiyor. Sarp kayalıklar, pırıl pırıl küçük koylar, bodur çalılar, dikenler, melengeç, ada çayı, lavanta terk edilmiş bağlar, cılız zeytinler, rant hırsı ve turizm hayalinin peşinde, taştan ve ahşaptan güzelim ada evlerinin çirkin, kişiliksiz, bitmemiş binalara dönüştüğü, gitgide tenhalaşan köyler. Ve hepsine bedel, masmavi bir deniz ve muhteşem bir gün batışı. Uzak, çok uzak bir kentte, harcına ölüm ve kan karışmış iki küstah gökdelen, alevler ve dumanlar arasında çökerken, son umut kırıntılarımızın da dağıldığı, alevlerin ve korkunun dünyayı sardığı 11 Eylül günü, çocuk, yaşlı kadın ve kediyle sığınacak bir yer ararken hatırlamıştım bu adayı. Ahmet'in adası. Bir sığınak arıyordum. Artık savaşacak gücü olmayan, yorgun savaşçılar sığınak ararlar. Öleceklerini hisseden kediler gibi. Bu adaya yıllar önce Ömer'le gelmiştik. Umut da vardı yanımızda. Minicikti. Yeni yürümeye başlamıştı. Ömer, işte sana sözünü ettiğim Ahmet diye tanıştırdığında önce elleri dikkatimi çekmişti. O güne kadar görmediğim irilikte pençe gibi eller. Bir de kayalıklarla çevrili, taşlı, çorak topraktan geldiğini sanıp şaşkınlıktan donup kaldığım davudi bir sesle selam niyetini okuduğu dizeler. Ben yanmasam, sen yanmasan nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa? İri yarı sayılabilecek Ömer'le kucaklaşırken bir baş eğilecek kadar uzun boyluydu. Kıvırcık, koyu renk, uzunca saçlarının perçemleri yanık yüzünü çevriliyor, alnına dökülüyordu. Çıplak kocaman ayaklarında plastik terlikler vardı. Paçaları diz altına kadar sıvanmış eski pantolonun üstüne beyaz bir atlet giymişti. Her şeyi çabucak unutan, hatta hiç kaydetmeyen ben, Ahmet'in o günkü halini tüm ayrıntısıyla hatırlıyorum. Cipin gelebileceği son noktada indikten sonra yarım saat yürüyerek vardığımız taşlı kayalık bir tepede bulmuştuk onu. Arkası bize dönüktü, taş kırıyordu. Ömer'in Ahmet, koca Ahmet diye bağırışını neden sonra duydu. Önde kucağında küçük bir çocuklu Ömer, arkasında şile bezinden incecik askılı, göğsü bağrı açık, uzun siyah plaj entarisiyle genç bir kadın ben. Çıplak kocaman ayaklarıyla dev adımları atarak gür ve boğuk sesiyle ben yanmasam, sen yanmasan, biz yanmasak nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa dizelerini okuyarak ağır ağır bize doğru yürüdü. Ömer'le alabildiğine dost, alabildiğine içten kucaklaştılar. Bu Ülkü dedi Ömer, karım, bu ufaklıkta oğlumuz Umut. Görüyorsun, karanlık dönemi boşa geçirmedim. Görüyorum, iyi etmişsin Ömer hocam. Devrimcilik, sosyalizm, parti falan iyi de insana can yoldaşı da, çocuk da gerek. Burada ektiğimiz tohumlar boy attı. Faşizm dönemini yüzümüzün akıyla atlattık. Ben de boş geçirmedim son yılları. Pençe gibi ellerini açtı. Bu ellerle şu gördüğün kayaları yeşerttim. Şu üzüm bağlarına bak. Hatırlıyor musun? Buralar çorak, taşlık, kayalık topraktı. Şimdi 200 bağ kütüğüm var. Bine çıkaracağım. Zeytinlerim, incirlerim, melengeçten aşılanmış antep fıstıklarım, elmalarım, daha ne istersen. Kayalıkların arasından inci bir su da buldum. Buralarda su yoktur diyorlardı. Taşların arasında biten yeşil otların izini süre süre eriştim suya. Hep bu ellerle işte. Elleriyle, emeğiyle övünüyor, gurur duyuyordu. İyi yürekli, çılgın bir masal devi gibiydi. Kalesini ve cennetini büyük bir sabırla taş taş, fidan fidan, yaprak yaprak kurarken kendi adına muhteşem bir anıt diker gibiydi. Sıradan biri değildi. Ne kendi gibilere ne de bizlere benziyordu. Ömer'le koyu bir sosyalizm, parti, Türkiye muhabbetine daldılar. O gün kayalıkların arasındaki vaat edilmiş toprakta geçirdiğimiz birkaç saat içinde Ahmet'le aramızda dile getirilmemiş, ilan edilmemiş, sessiz, gösterişsiz bir dostluk kurulmuştu sanki. En azından ben içimde böyle duymuştum. Sonraki fırtınalı, kasırgalı yıllarda pek çok şey gibi adayı da Ahmet'i de unuttum. Türkiye denizlerinde tekne turu yapmaya meraklı bir Fransız gazeteci arkadaşım hatırlatmasaydı hiç aklıma gelmeyecekti. Gezisini ballandıra ballandıra anlatıyordu. Küçük bir adada olağanüstü bir adamla karşılaştım. Dev gibi bir adam. Köylü ama köylüye benzemiyor. Bilge biri. Taşı toprağı yeşertmiş, kayalıklar arasında bir cennet yaratmış kendine. Yüreğim hop etti. Hani hiç ummadığınız biri, unuttuğunuz eski bir sevgiliyi hatırlatır da onu ne kadar özlediğinizi yüreğiniz burkularak fark edersiniz. Yanılmıyorsam o devi bir zamanlar ben de tanımıştım dedim. Kayalıkların arasında kendi yeşerttiği bir bahçede bağlar arasında mı yaşıyordu? Ta kendisi. Birkaç yıl önce bir arkadaşım tekneyle dolaşırken başına ufak bir kaza gelmiş. Onun bağının bulunduğu koya yanaşmak zorunda kalmış. Adam yardıma koşmuş, öyle tanışmışlar. Şimdi ona Fransızca ekotarım kitapları getirip içindekileri tercüme ediyormuş. Adam kendini tümüyle bu işe vermiş. Kayaların arasında gerçek bir vaha yaratmış. Hem de bir tarım mühendisi kadar iyi biliyormuş işi, arkadaşımın anlattığına göre. Arkadaşımla gittik adamı görmeye, onun aracılığıyla biraz sohbet ettik. Bilmediği yok. Öyle fazla konuşan, kendine satmaya çalışan biri de değil. Keşfedilmemiş bir deha, tam bir bilge. Ahmet'in adasına hemen gidemedim. Ama bir gün bir adaya ihtiyacım olursa Cem'in adasını değil, Ahmet'in adasını seçeceğimi biliyordum. 11 Eylül günü olanlardan çok, olacaklardan duyduğum korkuyla sadece ikiz kulelerin değil, daha iyi bir dünya umudumuzun da çöküşünü televizyon ekranlarında izlerken o günün geldiğini anladım. Ahmet'in hala adada olup olmadığını, yaşayıp yaşamadığını bilmiyordum. Adada, köyde değişmişti. Köye gitmek üzere bindiğim taksinin şoförü, Ahmet'in uzaktan akrabası çıktı. Son yıllarda büsbütün tuhaflaştığını, bağından hemen hemen hiç inmediğini söyledi. Yine de kahveye bir sormalıydık. ''Koca Ahmet köyde mi, bağında mı ağlar?'' diye bağırdı taksici. ''Bağındadır. Demin oğlunu gördüm. Traktörü bağa doğru sürüyordu. Eğri büğrü, tozlu, taşlı toprak yolda giderken yıllar önce geldiğimizde bu yolun olmadığını hatırladım. Umut Ömer'in kucağında, güneşin alnında, kanter içinde dakikalarca yürümüştük o zaman. Şoför inip yolun bittiği yerdeki kayaların üzerinden aşağıdaki yeşil vadiye ve ses set inen bağlara doğru seslendi. Onun uzaklaştan gelen sesini duyunca ürperdim. Toprağın altından gelen aynı tok ses. Kayaların üstünden seke seke aşağıda uzanan yeşilliğe doğru yürüdüm. Kulübenin yanında ayakta duruyordu. Boyu neredeyse kulübenin damına kadar uzanıyordu. Uzunca beyaz bir şort giymişti. Üstü çıplaktı. Koyu renk, kıvırcık saçlarını kır düşmüştü. Kısa bembeyaz sakalı bakımlıydı. Tuvalinin başına geçmeye hazırlanan iddialı bir yasama, devrimci hayal kırıklıkları yüzünden uygar dünyayı terk etmiş Avrupalı bir 68 küskününe benziyordu. O anı nasıl unuturum? Hiçbir şey söylemeden, donuk, biraz da memnuniyetsiz bir ifadeyle yüzüme bakıyor. Gözlerinde soru var ama ilgi yok. Ülküyüm diyorum. Yüzündeki donuk ifade, gözlerindeki soran bakış değişmiyor. Ülküyüm, Ömer Hoca'nın karısı. Elini tiyatro sahnelerinden alışkın olduğumuz teatral jestle alnına götürüyor, gözlerini yumuyor. Sonra 28 yıl öncesinden dalga dalga yükselerek gelen aynı ses. Sen yanmasan, ben yanmasam, biz yanmasak nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa? Kucaklaşıyoruz. Bir devin belime yapışıp ayaklarımı yerden kestiği duygusu. Olamaz, sen ha, Ülkü, Ömer Hoca'nın karısı bunca yıl sonra. 28 yıl sonra ama artık Ömer Hoca'nın karısı değilim. Yüzü hiç değişmiyor, sanki duymamış gibi. Çok şeyler oldu diyorum. Dünya değişti, bizler de değiştik. Ömer'le 12 Eylül sonrasında ayrıldık. Moskova'daydık. Oralara alışamadım. Galiba yeterince inançlı ve dirençli değildim. Ona anlatmak istiyorum. Anlatmak, boşalmak, hafiflemek. Ya çocuk diye soruyor. O zaman bebekti daha. Şimdi neredeyse 30 yaşında koca herif olmuştur. Çocuk öldü diyorum. Öldürdüler. 9 yıl oldu. 20 yaşındaydı öldürüldüğünde. Arkadaşlarıyla kaldığı evi basmışlar örgüt evi diye. Sonradan içeriden hiç ateş edilmediği anlaşıldı. Teslim ol çağrılarına ateşle karşılık verdikleri söylenmişti oysa. Hemen oradaki kırık tahta iskemleye çöküyor. Dünya, Türkiye, bu ada hepsi ölüyor yavaş yavaş. Çocukları öldürüyoruz, insanları öldürüyoruz, denizleri öldürüyoruz. Buraya yerleşmek istiyorum diyorum. Yanlış anlama, senin bağına değil tabii bu adaya. Bana bir ada gerek. Gün gelir, herkese bir ada gerekir. Bazen o da yetmez. Uzak bir bahçe edinirsin. Alabildiğine yorgun, alabildiğine kederli gülümsüyor. Dünya üstüne üstüne geldiğinde, sorularına bulduğun cevaplar seni açtığında ya da cevabı bulamadığını hissettiğinde sığınacak bir yer ararsın. Bir ada. Ama şehir hep arkandan gelir. Gabafis'in dizesini onun ağzından duymak hiç şaşırtmıyor. Oysa Arın, Paris'teki son gecemizde bu dizileri söylediğinde ne kadar şaşırmıştım. Ondan hiç beklemiyordum. Ama Koca Ahmet bilir. O kendini şiirle ifade edenlerdendir. Kulübeye girip toprak bir testi, iki de madeni kupa getiriyor. Kendi şarabım diyor. Geçen yılın ürünü, bu yıl üzümlerim daha kaliteli, ürün daha iyi olacak. Ne ilaç ne de suni gübre. Bağımda bahçemde hiçbir kimyasal madde kullanmıyorum. Her şey doğal. Organik tarım yapıyorum. Bu da bir çeşit ideoloji sayılır. Hatta belki de bir din. Ama tanrısı peygamberi yok. Köklere dönüş, doğaya dönüş, günah çıkartma, bağışlanma umudu. Şarap güzel kokulu, sert, serin. Kendimi gevşemiş, rahatlamış hissediyorum. Her şey yıkılıyor diyorum. Dünya, ülke, hayatlarımız. Oğlu öldüğünde Ömer Hoca ne yaptı? Nasıl kaldırdı bunu? Bilmiyorum. Beraber değildik. O Moskova'daydı, Leipzig'teydi. Umut'u yıllardır görmemişti. 12 Eylül sonrasında hepimiz savrulup gittik. Sonra büyük çöküş, yıkılan duvarların, indirilen bayrakların altında kaldık. Çocuğu şu kötü dünyanın ortasına yapayalnız, korumasız bırakmıştım. Ölürken bile yanında değildim diyemiyorum. Ömer'in yıkılışından da hiç söz etmiyorum. Dilim ve yüreğim razı gelmiyor anlatmaya, o da sormuyor. Asma çardağın altında oturup mayhoş korukları dişleyerek koca testi şarabı bitiriyoruz. Köyün hemen içinde değil de girişinde eski bir taş ev var diyor. Karımındı. Bir ara orada oturmuştuk. O ölünce öylece bıraktım. Yıllardır bomboş duruyor. Yeri çok güzeldir. Denize, kayaların üstünden bakar. Al otur orada işte. Biraz bakım ister ama şimdi köyde inşaat işleri çok gelişti. Az masrafla kolayca halledersin. Benim oğlan da yardımcı olur. Ne zaman başlamak isterdin onarıma? Mümkünse hemen, bugün. Yani ne kadar çabuk olursa o kadar iyi demek istedim. İyi, oğlan yukarı bağa çıktı. Birazdan gelir. Gidip beraber bakın. Gecede onda kalırsın. İşine gelmezse başka bir yer buluruz. İşime gelir, hem de nasıl. Şimdi bana izin ver, iş zamanı. Toprak ihmale gelmez. Hele bir yerleş, bol bol görüşürüz. Konuşmanın bittiğini anlıyorum. Şarabımın son yudumlarının tadını çıkararak çardağın altında Ahmet'in oğlunu bekliyorum. İçimde ürktüğüm bir sorunu kolayca çözmüş olmanın keyfi. Anne, çocuk, kedi ve ben. Bu adada zorlu bir kış geçirdik. Sonra toprak uyandı, kardelenler, çiğdemler, bademler çiçek açtı, yanaşma köpeğimiz yavruladı, leylekler döndü, deniz duruldu, balıkçı tekneleri denize açıldı, diz boyu sarı papatyalar, gelincikler, kıtır tırnakları kapladı kırları. Ve sonra yaz geldi, her mevsim olduğu gibi ve hep olacağı gibi. Güneşin batışını seyrediyorum. Batıdaki granit kayaların hemen ardında ufuk önce sararıyor, sonra kızıllaşıyor. Giderek erguvani pembeye, eflatuna, levanta grisine dönüyor. Süt mavisi denizin üzerinde eflatun, pembe ışık nehirleri, irili ufaklı tekneler balığa çıkıyor ve yunuslar geçiyor. Sular soldukça denize tepeden bakan taş verandanın köşesindeki kırmızı sardunya daha da kızıllaşıyor. Karşıdan ay doğuyor. Gök ayının 12'si. Batan güneşle doğan ayın karşılaştığı günler. Her şey tablo gibi. Gerçek olamayacak kadar, insanı çaresiz bırakacak kadar güzel. Ve her şey hep aynı. Aynı güneş, aynı ay, aynı renkler, aynı deniz. Aynı tekneler, suda aynı biçimde atlayan, aynı yunus balıkları. Aynı saatlerde, aynı ağaçlara konan, aynı kanat çırpınışlarıyla saatine, mevsimine göre hep aynı yönlere uçan, aynı kuşlar. Aynı zeytin ağaçları, aynı asmalar, aynı lavanta çalıları, aynı sardunyalar, aynı, aynı, aynı. Sonra mevsimler, hep değişen, ve hep aynı kalan. Doğanın kendini korkunç, bıktırıcı ve muhteşem bir düzende tekrarı. Sabahları erken uyanıyorum. Yazın ortalık aydınlanmış oluyor. Adanın alacak karanlıktan sıyrılıp güne kavuşmasını, güneşin kayalık dağların ardından yükselmesini seyrediyorum. Sayılı fırtına yoksa geceleri rüzgar iniyor, güneş yükselirken yeniden dört bir yandan esmeye başlıyor. Rüzgarın saçlarımı dağıtmasını, ada dikenlerini savurmasını ve sonra birdenbire inivermesini, ortalığın süt liman olmasını seviyorum. Kedi gün doğarken benimle birlikte uyanıyor ya da çoktan uyanmış, gözlerini yatağa dikmiş, sabırsızlıkla benim de uyanmamı bekliyor. İlk kıpırdanmamla, yatağın ilk gıcırtısında, ilk belli belirsiz iç çekişimde üstüme atlıyor. Durup yorulmaksızın, miyavlayarak asla unutmadığı, vazgeçmediği, hep geç kaldığını düşünüp sinirlendiği yemek hakkını talep ediyor. Balık, makarna, havuç, bazen de ciğer karışımı lafasını kedi zarafetine hiç yakışmayan bir çirkinlik ve oburlukla yutuşturuyor. Sonra aynı törensel koşuşturma, aynı oyun. Kendi kuyruğunun etrafında aynı çılgın dönüş ve yorgun düşüncede dakikalarca süren yalanma, temizlenme faslı. Sonra ikinci yemek vaktine kadar çekildiği köşesinde uykuya dalıyor. Her sabah, her sabah, her sabah. Çocuk uyanıp da denize bakan odamızdaki küçük yatağında gülerek doğrulduğunda, kedi yemeğini, sabah jimnastiğini, yani gerinmesini ve tuvaletini bitirmiş, çoktan uykuya dalmış oluyor. Küçük Umut'un uyandığını, yaşlı kadını uyandırmamak için yükseltmediği incecik sesiyle beni çağırmasından anlıyorum. Öykü, öykü, öykü. Umut'u yatağından kaldırmak için önce oyunlar yapmam, dil dökmem, şakacıktan biraz boğuşmam ve nihayet minik ayaklarından, çenesinden, karnından gıdıklamam gerekiyor. Sonra çişini yapıyor, lavabonun önüne onun için yerleştirilmiş küçük tahta sandığın üstüne çıkıp yüzünü yıkamaya çalışıyor. Çıplak ayaklarına zorla minik terliklerini giydiriyorum. Sonra sütünü hazırlıyorum, ısıttığım köy ekmeğinin arasına tereyağı, peynir koyuyorum. Sütünü içmek istemiyor, direniyor. Küçük bir masal veya en iyisi anneyi nasıl karşılayacağımızı anlatmam gerekiyor. Bu törende hiç değişmiyor. Her sabah, her sabah hep aynı. En son yaşlı kadın kalkıyor. Yüzünde donuk, anlamsız bir gülümsemeyle verandaya, kahvaltısının hazır beklediği masaya yöneliyor. Kediyle, çocukla uğraşırken biraz geç kalmışsam, tabağını, çay bardağını, kızarmış ekmeğini alışık olduğu yerde bulamazsa, önce şaşırıyor, sonra öfkeleniyor, sonra dudağı ağlamaya hazırlanan küçük bir bebek gibi bükülüyor, yüzündeki aptal ve mutlu gülümseme siliniyor, iyi tanıdığım, kasılmış ve buyurgan ifade beliriyor. O zaman gençliğimde olduğu gibi yine ondan nefret ediyorum. İçime, beni boğan, önüne geçemediğim, korktuğum o bildik kötü duygu yayılıyor. Cinayet, nefret, suçluluk, eksiklenme karışımı o korkunç duygu. Onun olup bitenlerde en küçük payı bulunmadığını biliyorum. Yarı kararmış bilinci, zaman zaman beklenmedik bir şimşeğin çaktığı sis basmış belleği, bir an pırıl pırıl açılan, sonra yeni kararın algılaması ile yaşama sımsıkı sarılmış bu harikulade dünyadan yaşam payını istiyor. Hayatının hiçbir döneminde olmadığı kadar obur, önüne koyduğum yemekleri iştahla yiyor. Hayatının hiçbir döneminde olmadığı kadar insan canlısı ve geveze. Konuşacağı, kendini anlatacağı birilerini arıyor hep ve hep aynı hikayeleri anlatıyor. Evde, bahçede, köye giden yolda hep aynı küçük adımlarla geziniyor. Hep aynı sözcükleri tekrarlıyor, aynı şeyleri unutuyor, aynı hareketleri yapıyor. Aynı, aynı, hep aynı. Bazen bilinci açıkken, beklediğim tek şey ölüm diyor. Beni ölüme güzel hazırlıyorsun. Gerçeğin bilincine vardığı o an, olduğundan da yaşlı görünüyor. Benim çaresiz boğuntumun, kendi umutsuzluğumun, ölü umutun yerine küçük bir umut koymanın ve sil baştan aynı döngüyü yaşamanın dayanılmaz ağırlığının farkına varıyor. Bir an açılan bilinci, aydınlanan belleğe yeniden bulanıyor, yüzüne o mutlu gülümseme, o budala ifade yayılıyor. Unutulmuş bir mevsimi, yıllar öncesindeki güzel bir güne, yaşanmamış bir aşka, yitirilmiş bir sevgiliye, çocukluğumdan hatırladığım o eski güzel tango ile deniyor. Sevdim bir genç kadını. Yaşlı, titrek sesi zamanı yarıp denizde, kırlarda, kayalıklarda içimde yankılanıyor. Kemanımla ona bir ses verebilseydim eğer, bu sesimle ona ersem bana dünyaya değer. Ne yazık ki deniz engin, şu ufuklar ölgün. Evet, bin elemle doğuyor her yeni gün. Islak yanaklarını okşuyorum, buruşuk elini tutuyorum. Ben de şarkıya katılıyorum. Yarın olsun, yarın olsun diye renkler soluyor. Kitabın sonu. 9 Ocak 2008, sayfa 493.